nasıl bir cinsin, ne güzel şeyler yapmışımsa ya eğitime gelmediniz, ya bizden geçmediniz, ya da bana değmiş. Ya da Mehmet Hoca'ya değmiş. Yani şu an bok gibi hissedip son derece loser, Allah'ın belası nasıl bıraktım o korkuyordu dediğimiz günler olmalı normal. Şey bu değilse bilmiyorum ya, yani ya işler süper gibi böyle bir şey olur. Biraz da okumalarınızın yavaş yavaş değişiyor olması lazım. Ben sizin ekipte normalde geçen hafta yapacaktım, yapamadık. İşte bu hafta, üçüncü haftadan girdi. Bir galiba gelir ve fiyatlamayı yapacağız sizinle, bir de temel ortaklıkları yapacağız. Ama artık yavaş yavaş hani okuduğumuz şeylerin, güne başlarken baktığımız, takip ettiğimiz ekranların, değil mi? Hafif hafif değişmesi lazım. Çünkü siz hangi kartla giriyorsunuz bizim odaya, mentor odasına? CEO. Under, o zaman yani işte niye bu dolar indi çıktı, konuştu da mı 77-87 oldu dediğimde bana tipik averaj bir Türk zekasını dediği Amerika'nın oyunu falan gibi şeylerle gelmiyor olmamız lazım. Çünkü her boktan siz sorumlusunuz. Öyle bir işe girdiniz ki muhasebeci sensin, ikracı sensin, satışçı sensin, pazarlamacı sensin, o sensin, bu sensin. Bir de en sevdiğin aşkın bile sana inanmıyor. Hayatta karın koca inanmıyor. Yani manyak bir şeye dalga işte. İpiyor, geliyor, gidiyor.
Rica ederim.
Bunun da böyle olması lazım. Eğer bu tarafta da aşırı bir romantizm varsa beni ters bir şey yapıyor. Yani normal süreçte biraz böyle her tarafta ters giden bir şeyimiz var. Değil. Motivasyon konuşmamı yaptıktan sonra ha iyi. Onlar iki deli bir arada. Tamam, çok güzel. Sizin tarım işi dedim, yanlış hatırlamıyorum. Tarım değil mi?
Hayvan.
Tamam, şimdi hatırladım. Evet. Tarım işi yapan? Tamam. Okey. Evet, sizi konuştuk geçen gün. Keşke yapılabilse bir şey. Yani inşallah yaparız.
Ben de sayendim biraz hocam.
Evet.
Şeyler alıyor başladım.
Evet. Hakikaten bomboş orası. Şimdi geçen haftadan da karışık çıkmış olmamız gerekiyordu. Yani müşteri kimi biliyor muyuz artık? Hadi sorayım. Çok eğleneceğim şimdi. Müşterimiz kimmiş madem öyle?
Para ödemeye niyetlenen kişi.
Para ödemeye?
Niyetlenen ya da para ödeyen doğru.
Nasıl bir bomba veriyorsun benim elime şimdi?
Ama şey yani aslında her zaman doğrudan bu değil. Atıyorum çocuk ürünleri satıyorsak evet müşteri çocuk ama para ödeyen yine annesi babası olmuş oluyor.
Durun hikayesini.
Yani zaten
yani müşteri kimin cevabı? Peki para ödemeye niyetli olan kişi dedi. Başka görüş var mı? Sizin müşteriniz kimmiş yani sonuçta? Sizde para ödemeye niyetli olan kişi kimmiş? Madem buymuş müşteri. Ürünü ihtiyaç olan gören, ihtiyaç olarak gören herkes müşteri. Bir startup'a bir girişine uygun bir cümle ver. Sektörde yoksa. Kategorizasyonu konuştunuz değil mi geçen hafta? Yani ben şimdi bir girişime, bir mentorluk odasında müşteri kim dediğim zaman lüks segment deyince ben çıldırıyorum. Beyaz yakalılar deyince ayrıca çıldırıyorum. Ne bileyim ben işte B tipi bilmem ne segmentasyonu deyince de bana geliyorlar. Neden? Çünkü burada geçen hafta yaptığımız gibi sahaya inip gerçek keywordleri bulmadığımız sürece biz bu müşteri kimin cevabını bir türlü veremiyoruz. Tamam. İşte sahaya inmek meselesini siz değerin arasında böyle yıldızlarınızda anlatıyorsunuz ya bir sürü cümle. Hani bu ürünü gerçekte kim satın alacak? Kim buna inanıp para ödeyecek? Ve bu insanlar için acaba ne ifade ediyor? Ben bir şey yapıyorum ama hakikaten yaptığım ihtiyaç bu kadar bir ihtiyaç mı acaba? Bir problem mi insanlar için? Yoksa değil mi? Değil mi? Bunun gerçek araştırması aslında bambaşka bir şey. Bakınca.
Bir probleme ya da ihtiyaca dokunmuyorsak
ha bir şimdi bunun iki bacağı var. Değer üniversitesi konusunda direkt giriyorsun aslında. Ama oraya gelmeden ufak bir iki hatırlatma yapacaktım ben. Başlayalım. yapabilirsiniz iş modelinize. Tamam. Değil mi? Olmayan bir problem de yaratabilirsiniz. Dolayısıyla her zaman ihtiyacı karşılamaktan bahsetmiyoruz. Onu 3 saat sonra konuşacağız zaten. Şimdi o bir kenarda dursun. Ama şimdi en çok karıştığımız şeylerden bir tanesi, hani geçen haftaya atıf, müşteri kim? İşte ben B2B yapıyorum, kurumlara gidiyorum. B2C yapıyorum, bireye gidiyorum. İşte ikisini de yapıyorum, bir ona gidiyorum, bir buna gidiyorum falan filan. Tamam. Burası hakikaten aslında karışmış bir nokta. Neden? Çünkü bu işin içinde bir sürü rol var. Sana parayı ödeyecek olan kişi senin müşterin olmayabilir. İşte bu bir çocuksa aslında, değil mi? Orada ödeyen alıcıdır, müşteri çocuktur, etkileyici annedir, tetikleyici kimdir? Akranlardır mesela. Herkes var mıydı geçen haftaki derste? Hani o drone örneği üzerinden bunu son derece böyle tık tık tık tık tık anlatabiliriz. Ama bu noktada biraz böyle giriftlik var. Bazen eğer son nihai noktada gerçekten kişi ve bireyden bahsediyorsan, bunun başkanı en kolay yolu, son 20 saattir konuştuğumuz gibi, B2B kanalları üzerinden blog blog satışlar olabilir, B2C'ye ulaşan. Değil mi? O zaman çok fazla yorulmayabilirsin. Ama çok fazla yorulmamakla birlikte riskin nedir? Yüksek midir, düşük müdür? Şimdi sen bir firmayla 10 milyon kişiye ulaşabilirsin. Bu firmaya da aynı zamanda gebesindir. Değil mi? Yani çok basit mantıklar gidiyoruz. Bunu kaybettiğin gibi direkt öbür tarafı kaybedebilirsin. Ama sen bir startup olarak hiçbir zaman unutmamalısın ki sen nesin? Ay bu kadar süslü olmayın. Rahat, ben çok rahat bir tipim. Nesin sen? Fakirsin sen. Sen bir hiçsin ya şu an. Zero'dan bir yapmaya çalışıyoruz ya. Dolayısıyla senin 3-5'lik kaynağını çok doğru atışlarla kullanman lazım. Senin hiçbir lüksün yok yani. 3 lirayı bile alan yanlış reklam çıktım, gitti benim 50 TL falan filan gibi bakamazsın. Çünkü senin her şeyin zaten o kutuda biriktirdiğin bir şey. Tamam. Eski metot da çalışmıyor artık. Dayımdan alayım, arabayı satayım, bilmem ne yapayım falan filan gibi bir dünyamız da yok artık. Dolayısıyla kaynağı doğru kullanmak için müşteriyi kıra kıra kıra kıra, yani bir dana düşün, hani danaya giriyorsun. Dananın bir danası var, değil mi? Bir antrikot var, bir incik var. Ben et manyağıyım, hani. Ama alamıyorum, çok pahalı. Ne yapıyorlar onu? Ben çocukken görmüştüm yani, öyle travmalar geçmiş. Önce derisini yüzdüler, sonra işte bilmem neyini çıkarttılar, bağırsaklarını temizlediler, sonra yağlarını aldılar, bilmem ne yaptılar ve en lezzetli işte bir parça çıktı. Bu dediler yani, burası çok lezzetlidir işimizde. Şimdi sen her bokta bunu yapmak zorundasın, tamam? Elimdeki 100 TL'yi neye gömeyim? Öyle bir gömeyim ki gitsin o ve bana işte birazcık daha döndürecek hale getirsin. Elimdeki öbür 3 kuruşu nereye gömeyim? Bunu yapayım. Bunu yapabilmek için yani danayı soyup da o lök parçaya ulaşmak için genelde yolda düzülüyorsunuz. Onu yapmayın madem bu eğitimleri alıyorsunuz. Sahada çok sıkı vakit geçirerek, çok sıkı gözlem ve araştırma yaparak, bırakın 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta neyse, artık şeyi deyin uyandığınızda, ben biliyorum abi bunu kim alacak? Bunu gerçekten kurum da değil, kurumların hobiler içinde, hobilerin Anadolu'da şu illerinde, hatta o illerde bir tek galericilere gittiğimde doğru yerden, sallıyorum şu an, doğru yerden başlıyorum ben. Tamam, bu cümleyi kurmak kolay olmuyor oturduğun yerden ya da arkadaşına sorarak, çevrene sorarak. En çok yalanı size en yakınlarını söyleyecek. Evet, çok güzel bir şey diyorsun, takdir ediyor. Evet, kesin alırım. Bok alırlar yani. Kimse almıyor değil mi? Normalde şu anda da alabilirler. Kimse para veriyor mu? Vermiyor. Bağımsız bir şekilde sahada sorgulamamız lazım. Ama sorgulamak şu değil. Çok yapılıyor bu hata. Ürününü anlatıyorsun, sence alır mısın? Tamam. Ya böyle bir şey düşündüm ben. Stilistler kalksın her sabah işte sana kombin yapsın. Sen de ona 20 lira ver. Nasıl fikir? Süper fikir. Mesela böyle bir şeyin araştırmasını yapıyor olsanız ne sorarsınız kimlere? Böyle bir iş modeliniz var.
Sabah uyandığında kıyafet seçiminde ne kadar zaman kaybediyorsunuz?
En son soru. Bence
de kaybettiğin zaman kadar para verir misin?
Peki başka mesela neden bahsediyoruz? Ana konu ne aslında? Giymekten bahsediyoruz değil mi? Şimdi bir kere bu insan için ne ifade ediyor acaba?
Görsellik önem kazanıyor.
Acaba gerçekten plazadaki kadınların çok umurunda mı yani süper trend topik stilist danışmanlığında giyinmek? İşte seksi mi olmak istiyor kadınlar da stiliste para verecekler yoksa ne bileyim ben o günü kurtarmak için mi gidiyorlar, ne yapıyorlar?
Ama ya da stiliste para vereceğim önemli değil mi? Benim için sabah kıyafet seçerken zaman kaybetmemek daha öncelikli bir kavramsa.
Evet, o ama bunlar sonlara giden sorular. Tamam, önce bir kere bak genel düşünüyorsun. Acaba insanlar için değil mi? Neden? Çünkü sana ilk cevapta yani ne giyinmesi hani ben alırım çıkarım. Temiz de giyerim. Çok da umurum olmaz neyin şu sudusuysa. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Gerçekten saatlerce harcıyorsa ve odanı bulduysa onun için başka bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla araştırma yapmak, gittin mi, sahaya indin mi, ölçtün mü dediğiniz zaman biz size elinizde anketlerle tik tik checklist yaptın mı kastetmiyoruz. Hakikaten bana o mentor odasında şunu söylemen lazım. Ya benim iş modelimdeki ana konu bu ve bu ana konu ben biraz şöyle bir çıktığımda burada çekirdekten başladığımda bile bir süre sonra hep aynı lafları duymaya başladım. İnsanlar bana işte üçüncüde, dördüncüde ne bileyim ben ha moda dediler. Evet para veririm dediler. Ya işte farklı olmak istiyorum dediler. Stilist başka türlü yapıyor dediler dediler. Ve ortaya böyle kendine özgü bir şey çıktı meselesi. Tamam. Dolayısıyla sahaya inmek, elimizde bir checkliste soru sormak, hele ki anketi internetten gönderip de data topladım, benim ürünüm tutuyormuş demek değil. O yüzden birçok şey ne oluyor? Çöküyor, gidiyor. Bunları zaten konuştunuz değil mi? Hani geçen hatırlıyorsunuz. Bu çünkü çok kritik bir nokta. Buradaki her bacağı da aynı zamanda sahaya inip bir bakıp belirliyor olmanız lazım. Gerçekte evet senin müşteri dediğin, tüketici dediğin şu bu falan filan ki. Ama biz sonuçta bir de İngilizce'de başka bir kavramlar var. Bu adamlar için biz Türkçe'de tam tek bir müşteri diyoruz. Bir de ne diyoruz? Tüketici diyoruz. Onlar da diyor ki consumer, customer ve client diye bir kavram var mesela. Ben eski bankacıyım. Özel bankacılıktı en son çalıştığım şey. Tamam mı? Özel bankacılıktaki müşteri benim için client'tı. Bizim bölgümde. Ama bireysel bankacılıktaki müşteri de customer diye geçerdi. Aralarda galiba bazı farklar var. Tamam mı? Her step için. Hani consumer ile customer arasında nasıl bir fark olabilir sizce? Birisi consumer'den geliyor, tüketici, ürün, öbürüne de müşteri diyor. Burada bir ilişkide timing'de bir şey var. Yani ilişki biçiminde bir farklılık var.
Biri talep ediyor, diğerine sizin için.
Şimdi sizin için ve her bir aslında parayla iş yapan adam için customer mı çok önemli, ilişki biçiminde bir insanı client haline getirmek mi çok önemli? Client ne biliyor musunuz? O da aynı şirketin bir müşteri ama Amerika'da bunu hangi sektörler için kullanıyorlar? Hukukta müşteri demez. Değil mi? Client'ım var der benim. Bir de finansal, bizim meslekte bankacılarda kalkıp da parasını cebinden alıp adamın oynattığım için hayatım bu dönemde benim deal yapmakla geçti. Her bir account 400 bin dolar üstüydü. Değil mi? Wedding cake diye bir ürün yaratmıştık. Düğün pastası. Parite üstünden anlaşıyoruz. 3 hafta sonra sen bana diyorsun ki 5.77 artı eksi 2 ile giriyorum. Ben de sana bankacın olarak diyorum ki peki accepted kabul ediyorum. 400 bin dolara %40 giriyorum diyor. %100 giriyorum diyor. Çarpı 3 giriyorum diyor. 1.2 milyon olup çıkabiliyor. Ya da ne oluyor? Ben o 400 bini alıp prim yazabiliyorum. Hayatımı yaşıyorum. Bildiğin kumar. Değil mi? Şimdi bize ilk öğretilen şey neydi? Senin müşterin consumer değil client funda. Silivri'de bir otelde böyle Amerika'dan geri dönmüşüm. Pıt diye gözümü MT eğitiminde açmışım. Tam bir tane adam karşıma geçmiş. Bana şunu soruyor. Ey sınıf 20 kişisiniz. İşte ilk eğitim günü. Dışarıda bankadan müşterinizi gördünüz. Önce kim selam verecek? Yani ben şimdi gidiyorum. Sen de geliyorsun. Sen 2.8 milyon ben de. Her gün 100 kere konuşuyoruz biz seninle. Senin adın neydi? Sen. Yok ben Hristiyanlı evet. Sen ya sen evet. Bilal. Böyle Bilal Bey merhaba nasılsınız demesen ayıp olur. 3 milyonu ben de. Hayvan gibi para götürüyorum ben de onun üstündeki yıllardan. Bizim işte öyle çünkü dünyanın primini yazıyorsun. O dönemde yeni çıkmış bir sürü ürünler. Bilal yalnız değil ama. Yanında kim var? Bir tane hanımefendi var diyelim. Değil mi? Dünyanın en büyük hatası, mesleki hatası. Önce benim merhaba demem. Neden? Karısı olabilir. İleride karıları tam yapını bilmez. Kocası olabilir. Sevgilisi olabilir. O olabilir. Bu olabilir. Değil mi? Ben ne yaparım gördüğümde? 100 kere görürüm her gün müşteriyi kamyonda orada burada. Transit sadece bakarken göz teması kurar geçerim. O böyle yaptığında merhaba derim, uzaktan devam ederim. Bilmiyorsun çünkü. Değil mi? Ama damarına kadar biliyorum. Neye harcadığını, ne yaptığını, ne ettiğini biliyorum. Kredi kartı da bizde. Bilmem nesi de bizde. Değil mi? Hukukta nasıl bir ilişkin var? Adama vekalet verdiğini neyi veriyorsun? Yani mahkemeye düşmeyi çok boktan bir şey. Bir avukata tüm haklarını koruması için veriyorsun. Değil mi? Vekalet veriyorsun zaten. Dolayısıyla sen de artık onun için bir client'sın. Yani en basit şöyle anlatayım bunu. Consumer, customer ya da buyer ve client üçlüsünde bütün amacımız önce consumer'la başlayıp bütün karşımıza çıkanların bir kısmına en azından hayatımızdaki ilişkide client'a çevirmek. Bağlamak, limon gibi sıkmak ve artık böyle hani çiftleşmekten öteye geçmek. İlişki üstünden anlatayım. Bir kadın ve erkek flörtleşecekler, gayet güzel kesiştiler, hoş beş ve birbirisi adım attı ve bir yemeğe çıktı. İlk yemek bu. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Hazırlandınız, gidiyorsunuz. Ne olabilir? Eğlenceniz değil, tanımıyoruz zaten ama yani bir şey yatırım yapıyoruz orada kafamızda. Değil mi? Hani abi baktınız konuşuyorsunuz karşılıklı gayet güzel güzel falan filan. Tatlıya kadar gelip gelmeyeceğini bilmezsin yemeğin başında. Yani onu bir şey yaparsın. Tutarsın. Şimdi böyle hani salata mı söyleyeyim, et mi söyleyeyim? Çünkü ikisi farklı bir şey. Birisi daha bunu sürecek. Birisi bıt bıt yenecek. Muhabbet süper gitti. Tatlıyı da yedin. Her türlü tatlıyı yedin. Tamam, ertesi gün uyandın şimdi. Burada hala bir risk var mı? Var. Ben çok güzel üstüm başımı toplayıp çekip gidebilirim. Beraber bile olsak. Değil mi? Riskim çok yüksek. Gitmiyorum. Harika bir muhabbet içindeyiz ve Türkiye'de yaşıyoruz tabii. Bir anamız, babamız vesairemiz var. Ne oluyor? Bir şey takıyorlar bize. Ne sürecindeyim şu anda? Evlenmiyorum daha. Bir tek Türklere özgü ara geçiş. Değil mi? Nişan ne demek? Anlamıştım. Yani
deneme sürümü.
Deneme sürümü
falan.
Deneme
sürümü. Alfa tezliymiş.
Nişan ne demek? Engeç olmak. Evet ama zaten engeç olduğunu biliyorsun karşılıklı yemekle.
Evlenme sözü vermek ya.
Evlenme sözü vermek. Yani meşrulaşmak için topluma diyorsun ki ey toplum ben yani merak etmeyin kızla boşuna takılmıyorum. Hani bu işin bir sorumluluğu var bunu da biliyorum. Kız da diyor ki halka açılıyoruz şu an. Kız da diyor ki etrafına ya ben böyle geziyorum kuruyorum ama ya bunun sonu var hani bakın ey bilmem ne. Hala risk nasıl? Risk var mı şu an? İlk günkü gibi mi o risk? Daha bir bağımlısın. Yani biraz daha bokun suyunu biliyorsun işte onu yaparsan bal teli var bunun kızıyor. Bunu yaparsan bir şey idare ediyoruz. Hadi ya güzel falan filan bilmem. Ondan sonra zurnanın zart dediği yer. Değil mi? Mayveyle baş, bağlarıyla biten. Neye geldik? Tipik bir Türk düğünü. Frank Sinatra'yla giriş, Ankara'nın bağlarıyla çıkış. Değil mi? Orada neyle karşı karşıya kalıyoruz? Climax aşamasının, engagement'ın dibi artık böyle. Ama orada bir de tabii neyle tanışıyoruz? Görünceler varmış, onlar varmış, bunlar varmış. Bunun anlamı ne? Evliliğin nişandan ne farkı var?
Ayrılması zor.
Çok zor. Arada akit var. Değil mi? Bir imza var orada. Burada da bir imza var. Ve toplumun belli mecralarına gidip onaylanan isimlerin değiştiği bir sistem var. Ne diyoruz o zaman biz topluma? Biz beraberiz. Ey toplum, biz aslında sevişiyorduk, siz de bilin. Hani biz sevişmeye devam ediyoruz. Değil mi? Bu artık tamamen kanıtlanmış ona. Artık o sürebilir misin yanında? Daha rahat. Zor çünkü yani. Hani onu toplayacak, gidecek. Avukatı tutacak. Mal varsa mal paylaşılacak. Bir daha bir rahat. Başlıyorsun tırnakları kesmeye işte. Hani onun donu nerede? Bunun baksırı kalmış falan filan bir şey var. Daha risk az. Ama şöyle bir şey var. Client çekip giderse consumer kadar mı götürüyor, daha fazlasını mı götürüyor senden?
Daha fazla.
Ağzını sıçan. Değil mi? Burada bütün hedef 5 kuruşluk kaynağımızla önümüze çıkan şeyi önce kategorize etmek, benim müşterim bu dedikten sonra. Sonra geleni gerçekten nasıl engage ederim bağlamamız lazım. Çünkü sizler için normal kurumsalda bu iş 5 katı. Bizim gibi girişimler için sürekli yeni almak yerine bazı iş modellerinde özellikle içeridekini çok iyi tutmak, değil mi? Çok daha kritik. Çünkü habire içeriye atacaksın, bir taraftan havuz boşalıyorsa çok da fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla bunların hepsi aslına bakacağım. Bir bütün. Şimdi değer öner istediğim şey ne? Ne demek? Ne yazdınız? Yani okudum da. Neymiş değer öneriniz? Ne yazdınız? Değer öneriniz ne mesela? Nedir değer öneriniz? Göz olup Cenab-ı şey oldu. Sinir oldu.
Benim önerisi çok risk olacak ama
hangi sektördü bu?
Tekstilde.
Evet. Ben biliyorum da.
Etiketi elektronik kısmını çıkarıp.
Evet.
İletken malzeme kullanarak aynı fonksiyonu yukarıda getiriyor.
Bir daha tekrar edelim. Tekstilde elektronik.
Normalde aslında barkod içeren kanat aynı malzeme etiketleri. Şimdi artık ara farklı etiket var ama çipli. Ben o çipli kaldırıyorum.
Evet.
Çipsiz çalışır hale getiriyorum. Dolayısıyla çipin bir %30'da %50 kadar etiket maliyetini yapıyorlar. Onu elimlerine etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bir tanesi daha uzun olacak.
Tamam. Şimdi ben sözü kesiyorum değil mi sürekli? Şu ana kadar kaç cümle kuruldu? 15-20. Tek cümlede bu iş bu hale gelecek. Bu yolun sonunda. Şimdi buradan başlayayım ben. RFID'nin içinde normalde çip var. Ben bu çipi çıkarıyorum. Ve bunu öbür türlü kullanılır hale getirdiğim için %30 maliyeti düşürüyorum. RFID nedir? Kaç kişi bilmiyor? Tamam, burayı kaybettik. RFID varmış, bir de çip varmış. Kaç kişi kafasında neyi birleştirdi?
Farklı
çeşitleri
var.
Tamam, kaç kişi yakaladık? Biz 4 kişi yakaladık 70 kişi içinde ya da 5 kişi yakaladık. İş bu içe değer önemimiz nedir?
Sorun
yaşandığında
bütün tesisat kök dökmeden sorun nerede olduğunu belirleyebiliyoruz.
Yani tüm tesisatı kırıp dökmeden sorunun nerede olduğunu belirlemek. Anlamayan kaç kişi var? Bir kişi var. Başka? O zaten var. O zaten var. Çünkü öyle bir şey söyledin ki o kadar genel ki o zaten var dendi. Ne oldu?
Ben değerli.
Evet. Değer önerin ne? Sana da geleceğiz. Sizin evet.
Fotoğraf baskı ve çerçeveleme işini tamamen online yapıyorum. Daha kısa sürede ve daha hızlı o sorunu
çözdüm. Ne anladınız? Ne yapıyormuş?
Online çerçeve satıyormuş.
Yapıyormuş. Nerede yapıyormuş? İnternette. Ne kadar farklı bir iş?
Değil.
Çünkü öyle anlatıyor değil mi? Son derece basic anlatıyorsun ama inovatif olan şeyi sokmuyorsun araya.
Baskı ve çerçeve ikisi birlikte Türkiye'de yapılmıyor şu anda.
Baskı ve çerçeve ikisi birlikte yapılmıyormuş.
Online var. Şekli hem fotoğraf hem şey var ama.
Peki. Şimdi ben böyle yapıyorum da buradan bir yere gideceğiz. Tamam mı? Herkes arkadaşlar. Evet.
Müzik yapıyor.
Ben şimdi saksafon çalıyorum. Bunun için stüdyoya gidip kayıt yapmayacağım. Cep telefonunu açıyorum. İlk kez aklım var konuşmak için. Kayıt kaldırmak için. Ben şu an jürideyim. Tamam mı? San Francisco'dasın sen. YC'nin içindesin. Zaten 3 dakika veriyorlar. Konuştum bitti. Adam şu an seni zaten ya accept etti ya reject etti. Umurlu değilsin yani. Tamam. Fiziksel gitmiyorum. Herhalde çalarken ne yapıyorum? Otobüs durağında aplikasyonu açıp kayıt mı yapabiliyorum? Değer öneriniz ne? Sizin.
Şirketlerin...
Sana sormuştum ama neyse.
Ben mi ki?
Evet
öğrenmiyorum.
Sen. Gözün başka yere mi bakıyor?
Yok benim bir gözüm biraz bozuk. Nereye baktınız tam anlamıyor.
Benim de astigmatım var. Evet. Sana da geleceğiz.
Kimde?
Ben de. Sana başlayabiliriz kadın olarak.
O zaman söylüyorum. Sadece fiziksel özelliklere göre değil, kişilik özelliklerini tanıyarak uygun partner adayları buluyoruz.
Wow, Tinder.
Değil.
Bak Tinder algıladım.
Ama fiziksel özellikler ne? O yüzden.
Bana ne? Sonuçta partner buluyoruz. Bitti. Değil mi? Sadece fiziksel özellikleri değil, neydi?
Kişilik özelliklerini değerlendirerek uygunluğuna göre partner adayları buluyoruz.
Tamam Tinder işte.
Burç analizi falan mı?
Bilmem ne bir şeyler var.
Tinder kişilik sormuyor pek.
Ben bilmiyorum çünkü ne işe yaradığını.
Evet, ben bu girişimcilerin aslında kalabalıklar bu kuruyorum. Var, Q bilmem ne çıkmış.
Tabii.
Onun için böyle çok tatlış
bir girişim
kabul ettim. Çünkü Tinder çıksın diye uğraşıyorum adam gibi. Çıkmıyor bir türlü. Çok lazım bir şey.
Ne oldu da bilmiyoruz biz de aydınlar.
Gel benim yaşımı görürsün. Bir dakika şimdi
konuya dikkat edin. Konuşturduk ama değil mi şu anda?
Bak nasıl kaynattın? Zart diye çarptı yani. Sizin değeriniz ne?
Benim mi?
Ya ben abi şaşırmayayım. Bu tarafa bakıyorum. Evet.
Bu mevcut tecrübesine dayalı.
Evet.
Ucuz. Ödeme kolaylığı olan tekne kiralama platformuyuz. Bütün teknelerin evveli ucuzunu %100 gerçek zamanlı olarak verebiliyoruz.
Adam tekne dedi. Bitirdi. Ne anladınız ama?
Ucuz
tekneymiş seninki. Ucuz tekne kiralama. Mesela. Peki.
Göreceli bir kavram.
Evet. Ucuz görece tekne olunca ucuz göreceli. Yani onun ucuzluğuyla bizim muhtemelen sefil ötesi falan filan diye herhalde gidiyordu. Peki özü şu. Şimdi. Değer verisinde yazdığınız bir ya da iki ya da maks üç cümle aslında sizin her haltınızı, mottoya giden yolunuz, tamam mı? Bir süre sonra da mottonuz ne diye bağıracağız burada. Motto dediğim şey de her türlü duruşunuzu girişim olarak, iş modeli olarak anlattığınız o iki üç kelime, o daha tehlikeli de biz şu an iki üç cümledeyiz. Bana öyle de anlatmalısın ki yaptığın şeyi. Problemi çözüyorsun ya bir şeyi ve sen çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorsun, bir sürü analiz yapıyorsun, bir sürü araştırma yapıyorsun ya. Bu teknik mi olmalı, bir şey olmalı mı? Simple gibi devam eden, şimdi bunu sonra geleceğim. Bir dakika, şuradan bir örnek açayım. Sonra geri geleyim. Bu benim geçen seneki top 20 sahneye çıkan kişinin ilk geldiği günkü değerlendirmesi. Bir tanesi. 20'den bir tanesi. Tamam. Derin öğrenme tabanlı, yapay zeka video verisini gerçek zamanlı analiz eden bir platformumuz var. GPU'lu makinelerde çalışan sistemimiz IP kameralardan gelen video kaynağını işleyerek detaylı analizler sunuyor hocam. Bir daha üç kez okur musunuz? Şimdi ben de bunu anlayayım diye tabii deliriyorum. Yani 50 tane soru soruyorum. Öyle mi yani? Böyle mi yani? Detaylı analiz ne demek diyorum. Mutlu mu değil mi? Hadi lan diyorum, bu kadar kolay mı sen? Benim mutlu mutsuz olduğumu anlıyorum. Anlıyorum. Şöyle yazdık, böyle yazdık. Peki. Peki ne yapıyorsunuz diyorum. Nereden yani bu görüntüleri alıyorsunuz ve kayıtta tutmadan nasıl buna ulaşıyorsunuz? Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Son geldiğimiz noktada nasıl bir değer önerisi var? Kamusal alanlardaki kameralar aracılığıyla insanların mahremiyetine özen göstererek kayıt altına almadan tüm demografik verilerini ve duygusal durumlarını saptama. Bu anlaşılıyor mu? Aynı şeyden bahsediyoruz.
Peki bir şey sorabilir miyim? Mesela şimdi bu değer önerisi derken, değer önerisini sunduğu kişiye göre, yani hani kime göre bu değer önerisi? Hani mesela benim için bir değer değil.
Şimdi kim, nasıl
bir değer? Yani bir değer değil derken, ben müşteri olmadığım için hani...
Evet, nasıl? Tabii. Şimdi bu tabii senin bu hangi müşteri grubu için bir değer önerisi? Tabii ki okey. Ama şöyle bir şey var, şimdi bu yolu seçtiğiniz için hayatınız jürilerden geçiyor ya. Yani kapıdan gir, oradan çık, buradan oraya geç, demodaya çık, yatırımcının karşısına çık, para bulacağız falan filan. İlk koyduğun slide, hadi bir ikiden sonra, geliyorsun ne yaptığını anlatmaya. Şimdi o ne yaptığını anlatırken, şunu çok yaşıyoruz. Popülasyonun %87'si, 88'i, bu grupta da aynı çıktı, %86. Mühendislik mezunu. En çok kadını burada gördüm herhalde, bilmiyorum. Hani %90'a yakını erkek. Şimdi bir erkekle bir mühendisi aynı vücuda koyduğumuz zaman genelde ne oluyor? Güzel şeyler oluyor da. Şöyle oluyor, biraz iletişim sıkıntısı olabiliyor hafiften yani. Neden iletişim sıkıntısı olabiliyor? Bir kadın mühendiste de aynı sıkıntı oluyor, tamam mı? Siz zannediyorsunuz ki sizin rüyanızdaki basic terminolojiyi herkes biliyor. Ve o herkes bildiği için çok rahat anlaşılıyor. Hatta simple anlatırsan aşağılanacaksın. Hani bir de böyle bir yuruğa kapılıp iyice böyle bir teknik detaylandırıyor. Dolayısıyla sen üçüncü slayta geçip hazır anlattığında, dörde geçip ekipten bahsettiğinde, beşe geçip fiyatlamaya geldiğinde jürinin %80'i hala kullanmış. Ne yapıyor? Çünkü bu jüri teknik kökenli yapay zekacılarla dolu değil sen eğer yapıyorsun diye. Bu jüri de kendini kanıtlamış. Satışsa satış, pazarlamaysa pazarlama, finansa finans, değil mi? Seni bir şekilde pazara sokup pazarlayacak adamlar var o odada. Bunu atlamayın. Sizin audience'ınız bu. Dolayısıyla kullandığınız wording'den tutun da bir tek jüri açısından değil, müşterinize giderken de aynı sıkıntıyı yaşayacaksınız. Şimdi bana demişti ki bu grup, ya biz zaten AR yapıyoruz, tabii ki biz şirketlerde IT ile görüşeceğiz. Öyle mi dedim?
Görüşürüz
IT ile. Seni IT'ye kim götürüyor şirkette? Önce sen kimden randevu alıyorsun? İş geliştirme, değil mi? Açıyorsun, diyorsun ki ben senin süreçlerini iyileştireceğim. İş geliştirmedeklerin background'ı şanslıysan ne? Endüstri mühendisidir, şanslıysan. Değilsen benim gibi işletme iktisat çıkışlıdır, değil mi? Daha sosyal bilim kafasıdır. Oturup da seni iki saat anlar mı bu adam? Soru sormayı seven bir millet miyiz? Bir soru sorar mıyız anlamadığımız zaman? Asla, çünkü biz biliyoruz. Hele ki böyle jüri tarafları falan. Tabii ki. Yani yazmış işte GPU çıkıyor yani. Tut bir kahve içelim o zaman. Değil mi? Asla sormayız. Yani bir poker face yaparız. Evet. Falan falan deriz de geçeriz. Bilmiyorum diye bir şey yoktur çok fazla bizde. Ama simple'laştırırsan eğer, tamam. Eğer diye bir şey var. Önce bir dünya gaz mutluydu, kastetmiyorum. Ama bunu öyle bir anlatmanızdır ki, hatta kişiselleştirerek. Ve bunu çok seviyoruz çünkü. Bir hikayen olması lazım. Nereden çıktı? Sen manyak mısın? Bir anda ben kameralara bağlanayım, milleti tarayayım, millet mutlu mu, mutsuz mu diye bakayım. Sen Boğaziçi'ni bitirmişsin, double major yapmışsın. Hayvan gibi ödüllerin var. İşte bilmem ne, bilmem ne şirketinde çalışıyorsun, 40 bin net maaş bırakıyorsun. Buna dalıyorsun. Bir şey var orada demek ki. Bir açık var, bir şey yaşadıyorsun. Evet, şöyle şöyle bir şey olmuş. Değil mi? Çünkü o başka bir şey. Şimdi bir örnek daha vereyim. Safe drive olarak şunu yapıyoruz. Otomobilin ağırlık merkezinin bulunduğu alanın iz düşümünde konumlandırılan safe call telematik cihazı, aracın gölgesini saniyede 100 defa algoritmasıyla ölçüp standart verilerle karşılaştırıyor. Senin arkadaşlarından bir tanesi bu. Bu nasıl bir gerçek? Bu da saniyeden biri ilk geldiği haftaki değer önemli. Nasıl, ne anladınız bundan? Şimdi ben de mentor odasındayım. Benim adım adı Funda Kılıç demişler. Ben böyle şişirmişler. Her gelen böyle bir Funda hocam, Funda hocam. Şimdi ben diyorum, soracağım. Adam diyecek, geri zekalı. Yanlış mı duymadınız? Dedim ki, yani yavrum sen ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Çünkü işte cihaz var diyor, şey gibi diyor. Sizin bu taktığınız o GS'ler gibi diyor. Ha dedim, tam anlamaya başladım. Ne yapıyor o cihaz? Siz işte biri bir yere geçirdiğiniz zaman diyor, işte ondan önce bilmem neyi hissediyor oradan. 112'yi arıyor falan. Ben de ışık yandı. Dedim ki sen hayat kurtarıyor olabilir misin? Hani ya. Ne yaptı biliyor musun? Ay evet dedi. Şu an dedi. Ben de fark ettim. Aynen böyle dedi. Dedim yani bok yedi. 3 saattir bu odadayız. Nefes alamıyoruz. Daha ilk slide'dayız. İşte bu tabii şeyden oluyor. Yani neden? Çünkü aylarca aynı matematiksel kodların içinde adam yazıyor sadece. Tamam, yazıyor, mükemmel o, daha mükemmel olsun. Daha da çabuk hissetsin bu cihaz, daha da bilmem ne yaptın. İşte bilmem, neredeyse ameliyat edecek cihaz. Hani onu kestin orada, dikişini atsın falan filan. Böyle bir manyaklık var. Mükemmellik tanımı bizde çok farklı sizden. MVP'nin tanımı da çok farklı. Bana göre sen çoktan MVP'yi alıp gitmişsin, sana göre de daha MVP'nin eli yok yani. Yani daha bir sürü şey yapılması lazım. Bunu ne hale getirmişiz mesela? Sürücünün sürüş dinamiklerini izler, kaza olduğu anda iyiyetin ambulansla konum bilgilerini paylaşarak hayat kurtarır. Nasıl bir moddu? Temiz, net. Şimdi dolayısıyla evet, değer önerisi dediğim şey, şuradan alırsam, tamam bir problem çözüyorsun ama çözdüğünü arkadaşın anlatamıyor. Böyle bir derdimiz var bizim. En zorlandığımız slide. Tamam mı? Kime göre anlatacağım hocam? Bu da bela bir soru çünkü, değil mi? Kime göre anlatacağım? Vallahi averajı düşünerek anlatacaksın. Kimse senin tekniğinin dibine kadar bilmek durumunda değil. Bir evde... Yine... Şimdi bu cümle yeter, kullandığımda tırsıyorum ama yani artık adam da kabul etti herhalde. Hani. Yani bir sonuçta annene anlat, 2-3 cümlede hakikaten orada anlaşılıyorsa, çünkü o jenerasyon daha uzak teknolojiden. Evet, bunun bir sinyalleri vardır. Değil mi? Simple oluyor olması lazım. Başka türlü biz hala ilk slide'da kalıyoruz. Acaba ne yapıyor? Acaba öyle mi yapıyor? Acaba böyle mi yapıyor? Deyip duruyoruz. Çok basit iş yapanlarda da farklı problemler var. Değil mi? İşte hayvanları şeyler biliyorum. Oteller, rezervasyonlar, şunlar bunlar. Şimdi ben şunu diyorsam korkun ya da bir jüri size. Siz bütün sunumu bitirdiniz, rahatladınız, soru cevaba geçildi. Bir örnek üzerinden anlatabilir misiniz acaba bizi biraz? Bir bok anlamadığım için demek bu da. Değil mi? Kişiselleştirerek değer önerini aktarıyor olman bazı iş modellerinde çok oldu. Ben atıyorum bir teknem vardı, şunları şunları yaşadım, şöyle oldu böyle oldu ve bu sistem burada tıkanıyor. Tıkanan sistemin ben bir pazarına baktım. Evet, acayip yüksek miktarlarda dolar euro bazında bir şeyler var. Bunu çözenlere baktım. En tehlikeli cümle ne? Rakibim yok. Ben sana rakip söylüyorum sunum esnasında. bakıyorum. Şunlar var, bilmiyor musun? Hiç mi bakmıyorsun? Vesaire vesaire. Böyle böyle gidiyor. Peki nasıl bir iş yapıyorsun? Çünkü ona göre değerlerin değişir. Fiyatın değişir. Her bokun değişir. Yaptığın, getirdiğin çözüm Red Ocean mı, Blue Ocean mı? Yani ne demek istiyorum ben? Senin gibi benzer çözümleri olan yüzlerce çözümün içinde küçük bir şey değiştirip çok hardcore bir piyasaya mı gireceksin? Yoksa hiç olmayan bir şey mi?
İkisi de değilse.
İkisi de değilse bir tersi.
Yani şimdi birinde pazarda rekabet yüksek, birinciyle konuşuyorum. Diğerinde pazar yok, rekabet yok. Yani bunun ikisi de kapsamıyoruz. Yani pazar da var,
evet.
Rekabet yok. Müşteri de var. Yani ikisi
bizim. Ama de... çok yüksek rakip yok sende. Çok fazla rekabet yok. Öyle değil mi? Ama bir pazar
yok.
Var.
Pazar var.
Rakip sayısı sonuçta az ya da şey. Sen gene nereye gireceksin? Mecbur. Bakınca Red Ocean'a gireceksin. Şimdi yatırımcı seni iki farklı kafayla dinleyecek. Bu adam bu problemi çözmüş. Peki ortadaki çözüm piyasadaki olanların çok dışında. Tamam. Blue Ocean. Yeni bir şey yaratıyor gerçekten. Yeni bir şey yaratıyorsa sana ne zaman para vermeyi ister yatırımcı? Başında mı, ortasında mı, sonlarına mı doğru? Hemen başında seni almak ister içeriye. Çünkü sen de bir transaction gösteremezsin zaten. Tamam mı? Niş bir şeyden bahsediyorsun. Niş bir şeyden bahsediyorsan, açık bir alan varsa, hiçbir rakip yoksa ve böyle bir şey sen yaratacaksan, bu herif de enayi değil. İstediğin 500 bin doları gidip toplayıp VC olarak veya angel olarak getirip senin bankada IBAN'ına geçecekse neye bakarım ben? Transaction'a bakamıyorum. Kaç tane satmış etmiş bakmıyorum. Neye bakarım? Ekibe bakıyoruz. Bu herifler bunu kurtarır mı? Backgroundları var mı? Değil mi? Target market dediğim şeyde ya da teknolojide kullandıkları şey hakikaten match ettirir. Match ettiriyorlar zaten. Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Vesaire ama en çok fokuslandıkları şey ekip oluyor. Diğer tip işlerde zaten var. Pazarda bir takım çözümler var. Hareket var. Bir sürü alışlar, satışlar dönüyor. Bilmem ne dönüyor. O yüzden dönüp sana yatırımcı ne diyor? Transaction var mı? Ne kadar sattı? Bunun dolarına, TL'sine bakmıyor. Onu karıştırıyorsun sen. Ya 300 TL sattım, yazamadım, utandım. 5000 TL sattım, yazamadım, utandım. Böyle bir şey değil bu. Ne zaman çıktı beta'ya? Pat diye her hafta artarak mı gitti? Benim orada 3'tü, 5'ti, 7'ydi, 3 milyon, 5 milyon değil benim baktığım şey. Grafiğe bakıyorum ben, nasıl gidiyor? Hızla çıkıyor mu o transaction'ın? İvmelerin nedir? Hakikaten piyasa buna bir alert veriyor mu? Böyle bir şey sevdi mi? Alıyor mu, almıyor mu? Nedir tepki? Benim merak ettiğim şey o noktada biraz da o. Bir ara vereyim çünkü havasızlıktan öleceğiz galiba.